Sınaması sürekli kendini gerçekleştirmede biz bir ölçü olarak koyuyoruz. Bir ağacın altında 20 saat oturman gerekir. Çok iyi canlı, hareketli, koştur savaş özelliklerin orada senin karşıtına dönüşebilir. Çok zor. Her an kendinle mücadele etme ve çok çok esnek bir yapıya sahip olmak gerekir. Bugün için böyledir biraz da. Hani özgürlüğün dinamizmi açısından ben bunu örnek verdim. Bizde de özgürlük böyle sabit bir algı olarak koyamıyoruz yani. Mesela şu anda çok canlı, çok hareketli, cıvıl cıvıl, yerinde duramayan bir arkadaş bazen çok eleştirilen, bugünlerde çok eleştirilen bir arkadaş olabiliyor yani. Böyle hani değişiyor sürekli. Gerektiğinde kendine hükmetme demeyelim ama şöyle bir şey. Düşman var. Savaş düşman böyle bir tepende yani. Çok çok somut bir düşman. Karşısında onu boşa çıkaracak bir adım atabilecek gücü ve iradeyi gösterebilme. Evet. Orada ben varım diyebilmenin şartı budur. Yoksa ben varım deyip çıkıp el sallamak değildir uçaklara tabii ki. Her onlara değil, ben varımdır ama o seni var, böyle bir fiziki varlıkla seni yok etmenin zeminini yaratıyorsa ben ona göre oradaki doğa kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaparak var olma mücadelesinde başarılı bir adım atabilirim. Bunu mesela gerillanın özgürlük şeyi böyle. Her an sen onu o an düşünüp var olma savaşında daha önde bir adım atmak zorundasın. Bugünkü biraz da şey bu. Biraz değişiyor yani savaş tekniklerinin değişmesine göre de değişiyor. O yüzden hani verdiğimiz örnekler ilk sürecin örnekleriydi, doğru. Bir tam filmi 90'lı yılların şeyidir. Ama şimdi 2000'li yılların değişiyor yani, biraz daha farklılaşıyor. Evet. Hani değişen özgürlük ölçüleri olabiliyor. Değişen kendinle mücadele ölçüleri olabiliyor.
Ben bir boyutunu daha şey diyeyim isterseniz. Yani biraz hani işin hani daha savaş boyutlarıyla birlikte ama bir de yani bir kadın olarak yani örneğin hani kadın olarak dedim ya, yani kendini tanımlama. Aslında mesela mücadele öncesinde kendini tanımlama şeyleri aslında yerleşiktir yani, çok kalıplaşmıştır artık yani, çocuk küçük yaştan beri alıyor yani. Yani hani belli bir yaşa geldikten sonra artık kendisini hani erkeğe beğendirtir ve bir erkeği hani kabullenir veya işte hani şeyler bellidir, kalıplar bellidir. Şimdi sen bu kalıpların örneğin dışına çıkacaksın yani. Kendine farklı tanımlamalar getireceksin. Kendini erkeği erkekle birlikte tanımlayan, erkekle tanımlayan şeyleri kırmak zorundasın. Mesela seni belki geleneksel olarak düşündüğümde binlerce arkadaş var. Şimdi içinde belki de seni beğenen veya senin beğendiğin, hani seni beğenen bir erkeği geleneksel ölçülerde ele aldığında belki beğenebilirsin. Ama bizim özgürlük ölçülerimize vurduğunda belki geleneksel anlamda beğenebildiğin bir erkeği reddedebilmek, kabul etmemek, o sana öyle yaklaşsa bile ona öyle yaklaşmamak, onu mesela hani reddedebilme gücü, ben kendimi beğendirtmeyeceğim diyebilmek.
Yani ilginç bir şey çıkıyor aslında burada. Yani siz aslında kadın olarak, diyelim ki bu savaş dönemlerinin bitmesi sonrası olarak da düşünelim ama kadın olarak ölçüleriniz de değişti değil mi? Erkeğe dair.
Tabii
siz artık erkeğe dair birçok şey değişti. Hatta, bir de böyle bir farklı bir değişim biçimi var.
Hatta şöyle diyeyim. Oturmuş, yerleşiktir yani. Bir kadın olduğu yerde kendisini erkeğe beğendirtmek durumunda. Kendini beğendirtmeyen kadını egemen erkek kabul etmez. Hatta bunu çok derinden hissettirir. Kabul etmediğini, onu reddettiğini ama daha geleneksel, kabul ölçüleri daha geleneksel olan bir kadını tercih ettiğini hissettirir kadına.
Evet.
Yani bunlar artık çok farklı düzenlerde işleyen şeyler. Duygu düzeyinde, hisler düzeyinde apayrı bir dünyadır, öyle yani, diyeyim yani.
Apayrı,
evet. Ve erkek bir kadının koptuğu anı çok derinden hisseder ve bunu kabul etmeyeceğini de çok derinden hissettirir kadına. Eğer sen böyle reddediyorsan, senin kadın olarak hani kadınlık tanımın, o zaman sen kendinde kadınlık tanımlarını değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bir erkeğin beğeni ölçülerine göre değil de
evet,
sen gerçekten senin beğeni ölçülerin nedir? Eğer bir erkek seni geleneksel anlamda kabul etmediğin için reddediyorsa, o zaman o senin erkek ölçün değildir.
Evet.
Olamaz yani. Yani bunlar mesela gerçekten bilmiyorum yani, kadın arkadaşları bunu birçoğu belki de çok üstü kapalı, kendi içerisinde çok açık olmayarak şey de biliyor. Örneğin 30-35 yaşına geliyor, ilgileri gelişebiliyor. O duygularıyla yüzleşiyor. O duygularıyla, çünkü bastırmıştır belki de. Duygularıyla yüzleşiyor. Onlarla mücadele etme zorunluluğunu da hissediyor kendisi. Çünkü belli şeyler de oluşmuştur. Kural ve ölçüler de oluşmuştur. Hiç yoktur değildir. Ama bunu duygularda değişim dönüşüme uğratmak çok daha zorludur. Belki sen bilinç olarak kabul ettiğin veya reddettiğin bir şeyi duyguda kabul ve redde kavuşturmak çok zorlu süreçleri gerektiriyor. Yani aslında iç savaşım o noktada çok çok derin ve köklü gelişiyor aslında.
Biraz yapısal olarak bir değerlendirme aslında toparlayıcı olarak alırsak, siyasal olarak sizin bir değerlendirmenizi almak istiyorum.
Aslında yani biraz daha kadın kurtuluş ideolojisinde bir derinleşme olarak da şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Özellikle biraz geliştirmek istediğimiz kadın bilimi olarak jinoloji diyoruz buna. Yani bu her şeyden önce bütün hem tarihsel bakış açısını, toplumsal bakış açısını, kültürel her yönüyle, ekonomik yine aynı şekilde, yani bir bütün toplumsal alanları kapsayan bütün alanları diyelim, kadın bakışıyla yeniden ele alma, yeniden değerlendirme, en başta da sosyal bilimsel açıdan. Yani biliyorsunuz sosyal bilim günümüze kadar aslında çok erkek egemen zihniyetle oluşturulmuş bir şeydir. Çok ağır bir biçimde pozitivizmin, determinizmin etkisiyle toplumu tarif etme, ele alma, tanımlama şeyleri var. Yani tamamen kadın eksenli bir sosyal bilim oluşturma. Bunun için her şeyden önce bir kere bu 5000 yıllık devletçi ve erkek egemen zihniyetinden koparılmış bir tarih bakış açısını, bu hani kadın bakış açısı diyoruz fakat kadın eksenli bir bakış açısı, fakat yüz binlerce yıllık toplum tarihini de ele alacak ve toplumsallığın kökünü biraz da ele alacak bir şey olarak değerlendiriyoruz. Bir aslında sosyal bilimi ve sosyolojiyi yeniden ele alıp değerlendirecek ve bunu sadece erkek egemen zihniyet bakış açısıyla değil, kadın bakış açısıyla özellikle yeniden ele alma. Dolayısıyla ekonomiden tutalım, birçok yönüyle, yani felsefik boyutlarıyla, her şeyden önce de varlık felsefesiyle, kadının varlık felsefesi nedir gerçekten? Yani biz kadını nasıl tanımlayacağız? Biliyorsunuz şimdiye kadarki bütün sosyal bilim dalları aslında kadını tanımlayabilmiş değildir. Biz kadını neye göre tanımlayacağız, nasıl tanımlayacağız? Kadının toplumda olan ilişkileri, kadının varlık gerekçesi veya varlık felsefesi nedir? Biraz bu çerçevede aslında hem entelektüel, ama entelektüel bir şeyden de öte bir yeniden yapılanma süreci, aslında jinolojiyi biraz öyle ele alıyoruz. Yani kadın eksenli bir toplumsallaşma nasıl gelişmek durumundadır veya bu konudaki kadın bakış açısı nedir? Biraz bunu ele alacak bir çalışma. Şu anki aşamasıyla çok akademik bir çalışma tabii, her şeyden önce. Bu bütün akademik yönleriyle birlikte diye denilebilir ki bütün bilim dallarını içine barındıran, ama hepsini de kadın eksenli ele alıp değerlendirecek ve yeniden bir çözümlemeye ve tanımlamaya kavuşturacak bir yaklaşım her şeyden önce. Dediğim gibi bir akademik çalışma, ama akademik çalışmadan da öte bir yeniden toplumsal yapılanmayı da içinde barındırıyor. Yani dolayısıyla biraz jinolojiyi böyle ele alabiliriz. Biz kendi adımıza yani jinoloji deyince çok heyecanlanıyoruz. Çünkü her şeyimizi yeniden ele alma, yeniden değerlendirme, bütün şimdiye kadar oluşmuş, yerleşmiş, bizim zihniyetimizde oluşmuş olan bilimsel denilen bakış açılarını tümden yerle bir edecek gerçekten. Yeniden bilimi de yeniden ele alacak. Kadın cephesinden yeniden tanımlayacak. Ve bilimi yeniden toplumsal zeminlere oturtacak bir çalışma. Akademik çalışmayla birlikte aynı zamanda yani bir örgütlenme, yeniden bir örgütlenme, kadın bilinçlenmesi, entelektüel gelişim de içine barındıracak önemli bir çalışma olarak belirtebiliriz. Bu konuda şunu da belirtmek gerekiyor. Yani o konuda gerçekten Batı'da çok ciddi bir şey oluşmuş, bir birikim oluşmuş entelektüel açıdan da. Biz o noktada özellikle feminist hareketin özellikle akademik düzeyde yaşadığı derinleşmeyi çok önemsiyoruz. Çok önemsiyoruz bu son süreçte özellikle. Bir birikim oluşmuş. Yani biz bunu biraz da ortaklaştırarak aslında çok güçlü bir çalışma yürütülebilir. Yani bizim o noktada çabalarımız olacak. Jinolojiyi yeniden ele alma, tanımlama, tanıtma ve bu yönde yürüteceğimiz bütün akademik çalışmalarda ortaklaşma çabalarımız olacaktır. Bu konuda kimi tartışmalarımız oldu. Bu tartışmaların sonuçları belgelere de ulaştı. Biz bu belgeleri ulaştırmak ve görüş de almak istiyoruz mutlaka. Belki böyle çok hızlı oldu ve belki çok kapsamlı bir de şeyimiz olamadı. Ama şunu diyebiliriz. Biraz da sosyal bilimlerin gerçekten çekirdeğini özgür toplum arayışında sosyal bilimlerin oynayabileceği rol ve sosyal bilimleri de yeniden tanımlayacağız, tanımlamak istiyoruz. Bu mevcut haliyle sosyal bilimler bizi ifade etmiyor. Hiçbir şekilde ne toplumu, ne kadını, ne özgür yaşam hiçbir şekilde tanımlamıyor. O açıdan çok aşırı doğa bilimlerine çakılı kalmış, neredeyse fizikle toplumu tanımlayacak bir bakış açısı ve pozitivizm yüklü bir bilim şekillenmiş. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Yine kadın tanımlamalarını asla kabul etmiyoruz. Bunları hiçbir şekilde kendi tanımlamamız olarak görmüyoruz. Biz bunu yeniden ele almak, kendimizi yeniden tanımlamak, tarihimizi yeniden ele almak, yeniden yazmak, değerlendirmek, tartışmak istiyoruz.
İsim neydi?
Jinoloji.
Jinoloji.
Jinoloji. Jinoloji, jin Kürtçe kadın demektir. Oloji de yani hani işin bilimi veya mantığı diyebiliriz. Logisi yani. Yani kadın bilim. Bunun içerisinde varlık bilimden tutalım. Evet. Sosyoloji, psikoloji, ekoloji, ekonomi ve evet, bütün boyutlarını kapsıyor aynı şey. Bilimi biraz da dedik ya, toplumla buluşacak bir süreç. Tamam.
Genel olarak kadın hareketinin, Kürt kadın hareketinin, özgürlük hareketinin geldiği nokta nedir? Şimdi diyelim bir çatı örgütü var kadın hareketinin, KCB. KCB yani Yüce Kadınlar Topluluğu. Yani KCB Komajinin Blind olarak şey diyor. Şimdi bu KCB içerisinde bir ideolojik bileşimler vardır. Çatı örgütüdür çünkü. Bileşimler vardır. Bir işte PAŞK işin ideolojik boyutlarını. YEJA Özgür Kadınlar Birliği. Bu da toplumsal alandır. Evet. Toplumsal alan yani tamamen toplumsal alan çalışmalarını
sivil toplum
yapılanmaları da dahil. Aha. Mahalle, semt, meclisleri, kadın evet, meclisleri yani kent meclislerinden tutalım evet, bir hani parça meclislerine kadar kadın meclisleri evet, yani direkt toplumsal alanı ve işte YEJA STAR o STAR eki de askeri alan oluyor. Yani bu üç bileşenden oluşan bir çatı örgütü. Çok büyük gövdesi olan bir kadın hareketi. Bunların her birinin ya da özellikle bütün parçalarda örgütlenmeleri var ayrıca. Türkiye'de de veya işte Kuzey Kürdistan'da da kadın hareketi var. Avrupa'da da kadın hareketi var. Bunlar hepsi aslında yani fiili organik bağ olsa olmasa da ama bir bütün kadın hareketinin gövdesini ifade ediyor. Çok büyük bir gövde gerçekten. Tabii ama şimdi gelinen aşamada şöyle bir gerçeklik ve bizi kadın hareketi olarak biraz batı feminizminin gelişiminden ayıran yönlerimiz aslında bundan sonraki süreçte biraz daha aşağı çıkma durumdadır. Bizim yani içinde bulunduğumuz veya karşısında bulunduğumuz eşik şöyle bir eşiktir. Biz artık sadece bir hareket olarak, kadın hareketi olarak biz önümüzdeki süreci yani bir çözüm sürecine girmiştir Kürt sorunu. Bir çözüm sürecine girmiştir. Ama ondan da öteye biz aslında bir alternatif sistem oluşturma, uluslararası sermayenin oluşturduğu sisteme karşı bir alternatif sistem oluşturma, dolayısıyla yeniden yapılanma sürecindeyiz. Şimdi bu yapılanma sürecini biz bir hareket olarak karşılayamayız. Sadece kadroları olan veya çalışanları, sempatizanları olan, aktivistleri olan bir hareket olarak karşılayamayız. Yani bunu bir anlamda yeniden kadının konfederal sistemini oluşturma ve bunu toplumsallaştırma gibi bir şeyimiz var. Yani dolayısıyla özgür toplum inşasının temellerini atma, artık oluşturma, artık şimdiye kadar nasıl varlığını kabul ettirme süreciydi. bundan sonraki süreç artık onu inşa etme süreci olarak değerlendirilebilir. Kürsan'ın en ücra köşelerine kadar da konfederal, özerk konfederal sistemi oturtma, kadın sistemi her alanda, en mahalleye kadar, komünlere kadar artık kadın meclislerini oturtma, kendi toplumsallaştıracak bir yönü özellikle. Ama onunla birlikte bir de genel bütün toplumsal alanları, sadece kadını ilgilendiren alanlar değil, bütün alanlara kadın bakış açısını, kadın eksenini oturtma mücadelesi. Yani bu biraz işte hani o Batı'nın feminist biraz aşıyor. Yani çünkü toplumsallaşmayı esas alan,
evet,
bütün alanları, sadece hani bir kadın sistemini yaratmak değil, bir bütünen kadın eksenli, kadın bakış açısından hareketle onu merkeze oturtan bir inşa süreci, evet, toplumsal süreci geliştirme. Çok zorlu bir süreç. Hiçbir, yani önceki süreçlere benzemiyor. Yani ideolojik, siyasal, kültürel özellikle yönleri gerçekten çok daha kapsamlı bir bilinç ve demokratik kültür yeterlilik isteyen bir süreç. Kadın hareketinin kadroları olarak artık sadece askeri ve siyasi bir formasyon yetmiyor. Yani sistem kurma gerçekten, evet, çok çok zordur.
Evet.
Yani çünkü biz diğer devrimlerden, başarıya ulaşmış devrimlerden de şunu gördük. Yani aradan 70 yıl da geçse ama başta yanlış atılmış bir adım yıllar sonra yani tümden sistemi çökertebiliyor. Şimdi çok, yani yüzlerce yıl kalıcılaşabilecek kurumlaşmaları artık gitme. Yani inşa süreci biraz öyledir. Belki senin atacağın küçük bir adım, koyduğun küçük bir kural sosyal bilimsel açıdan ele alındığında çok farklı kadına dönecek yine. Kadını yine egemenlik altına alacak bir sürece yol açabilir veya bir yapılanmaya yol açabilir.
Yani bizde şimdi hani devrim süreci böyle bir zorunlu askerlik yapılır, bir süreç bırakılır, öyle bir süreç değil bizde.
Sonrası yok bizde.
Evet, sonrası ya da öncesi diye bir olgu yok. Zaten saydığınız %5, hani %95 dediniz ya, bu çok belki bir rakam olarak veriliyor ama bu statik değil.
Evet.
Yani bu süren bir şey zaten. O %95 süren, açılan, bırakılan, yenisine yine tabi olunan ve dinamizm dediğimiz o zaten. Yani devrim sonrasındayız şu anda. Savaşın sürüyor olması, teknik, yoğun bir teknikle de olsa sürüyor olmasını değiştirmiyor. Toplumsal yapılanmaya geçilmiş olması devrimden sonraki sürecin başlamış olmasıdır. Yani belki bir farklı bir aşama kat edildiğinde daha farklı bir boyuta geçilebilir. Bunun biraz daha, bu toplumsal boyutun mevcut olan o toplumsal çalışmaların biraz daha artarak, daha sonlarının da açığa çıkarak sürdüğü bir süreç tabii ki olur yani. O kesin. Ama bir şey yaşanıyor. Yani şu anda da bir şey yaşanıyor. Belki daha avantajlı süreçler de ortaya çıkar. Zorlanmalarıyla birlikte biraz daha savaş sürecinde belki biz de yıktıklarımızı da biraz tamamlarız. Diyelim ki ekoloji boyutu bunun bir parçası. Kestiğimiz ağaçları belki o zaman daha fazla dikebiliriz.
Bu
bir parçası bizim için çok önemli. Yani bunlar böyle bir tarafa attığımız şeyler değil. Kesinlikle değil. Bir kere bir BDP'li bir parlamenter bir şey söylemişti, çok güzel, belki gerçekleşir ama ütopya olarak çok güzel. Ben olsam sorumlu, askerlik zorunlu yaptırmaktan ziyade her gence işte 100 ağaç dikme şartı, 100 ağaç diken muaf oluyor, vatani görevini yapmış sayarım. Çok güzel bir örnek, hani bir örnek anlamında sadece, evet, söylüyorum. Bu anlayışın çocuk eğitim, zorunlu eğitimle, hani eğitim sistemine de tabi tutulması diyelim, oradan başlayarak daha ekolojik bir yapılanmanın oluşturulması, daha toplumsal cinsiyet kimliklerinden arındırılarak bir eğitim sisteminin yaratılması, bunlar toplumsal çalışmalar. Biz mesela bazen tartışıyoruz arkadaşlarla, o kadar şey yaptık diyoruz, aslında hiçbir şey yapmamışız, daha çok esas yapacaklarımız bundan sonra diyoruz, biz de bunu çok söylüyoruz. Yani çok fazla, çok çok fazla bir toplumsal, Kürt toplumu da buna ihtiyacı var. Aslında dünya toplumunun da. Hani siz dediniz biraz entelektüel çalışmalar falan oluyor ama yansımıyor. Biraz batıdan bakış belki bunu, batıcı bakış belki bunu göremiyor olabilir. Bu da bir eleştirilecek bir noktadır. Biz buradan bakıp sadece işte batıyı, tüm batıyı bir egemen olarak göremeyiz. Oradaki devrimcilerin biliyoruz ve çok da bilmesek, mesela böyle ilişkiler oluyor bazen ya da bazı araştırmalarımız oluyor. Hissetme çabaları var yani böyle bir şey. En azından böyle bir perspektif var, bizim mücadelemizde var. Ama esas da şöyle, tabii ki yer aldığımız coğrafyada işte önderliğin ortaya koyduğu bir Orta Doğulu kimliği, ortak Orta Doğulu kimliğine doğru bir giden, yerellerin kendini, özgünlüklerini tabii ki koruduğu ama bu kadar parçalanmanın ulus devlet eksenli değil de daha çok ortak da ortaklıkların da yaratıldığı bir yapılanmaya doğru gidiş olacak. Bir Arap toplumuyla daha fazla bir birliktelik. Kendi kimliğini de yakalayarak, kendi varlık yani kendiliğini de yakalayarak ama daha fazla tanıyarak, daha fazla birbirini öğrenerek. Örneğin bir Kerkük gibi bir Kürt'ün de Arapça da öğrenmesi, bir Arap'ın da Türkmence ve Kürtçe de öğrenmesi ile bu kimlik, çoklu kimliklerin de yaratılması.
Aslında sizin merkez yapınızda bu çoklu kimlik ve diller kullanılıyor.
Var, evet, evet, evet, evet. Evet. Bizim şu anda televizyonumuz öyledir. Bizim televizyonumuz Farsça, Kürtçe, Türkçe, Arapça.
Ya eğitim ortamımız da öyledir.
Evet. Hepsi öyledir yani. Evet. Bizde öyle bir çoklu kimlik var. Yani Kürt kültüründeki zenginlik bunu getiriyor. Artı egemen kültürlerin varlığı da bunu getiriyor. Bunu biz bir pozitif şeye dönüştürebiliriz.
Yani çoklu
biz
sömürgeye bunu, karşı
çoklu kimlikle.
Çoklu kimlik.
Evet. Evet. Bunu sadece atılacak bir şey olarak görmüyoruz yani. Şimdi. Bunu hem zenginleştirecek, daha çok diğer halklarla birlikteliğin, ortaklıkların ya kesişme noktaları olarak görüyoruz. Yani bunu böyle kesişme noktaları olarak görüyoruz. Yani bunun, bu konuda çok büyük çalışmalar da yapılacak. Yani çok fazla yapılacak çalışma var zaten. Bunların olması da biraz ümit veriyor gelecek açısından aslında. Hani yapılacak şeylerin bitmiş olması bir bitiş duygusu değil. Bizde gelecek daha çok yeni başlangıçlarla bir ufuk yaratıyor yani bizim önümüzde de.
Avrupa'daki otonom feminist ve anarşist yapılara söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Ben yargılı yaklaştıklarını düşünüyorum. Hani Bacon'un bir sözü var sanırım, diyor ön yargılar gerçeği görmemizi engeller. Bence hani yargılarını yıkıp bakmak biraz da içeriği, özü daha fazla anlamlaştırmayı beraberinde getirir. Birebir tartışmalarım olmamış ama duymuşum. Hani bize dönük yaklaşımlarını falan, sizin sorduğunuz sorulardan da kısmen çıkartıyorum. Yani böyle bir yaklaşım var. Bence bu, yani öncelikle bunun aşılması gerekiyor.
Bir ipucu verelim. Mesela Avrupa ve Batı merkezinde Latin Amerika eksenli bir şey vardı, güzergah vardı. İki Hristiyanlık kültürünün onlarda belki doğuya ya da Müslümanlığa, İslam'a ya da buradaki toplumsal dinamik ve devrimlere de belki mesafe mi oluşturdu? Bunlar da benim belki ipucu olarak katmak istediğim. Çünkü bu temaslarda çok fark ettim ve ilişkilerde çok bu yaklaşımların ipuçlarını gördüm. Genellemek istemiyorum ama ben de bu ipuçlarını katmak istiyorum bu bakış açına. Yani o uzaklığa ya da mesafeye.
Onun dışında belki bizde de vardır o tür şeyler, hani yargılı yaklaşımlar, Batı'ya karşı farklı bir bakış vardır. Hani bizde de onun kırılması gerekir ama ben diyorum yani öncelikle yargıların kırılması gerekiyor. Çünkü aynı potada mücadele ediyoruz, aynı hedefler birçok noktada incelendiği zaman aynı ama hani aynı şeyler için hareket eden, yola geçen diyelim grupların ya da örgütlerin, partilerin hani birbirine böyle yargılı yaklaşımları enerjiyi de kaybettiriyor diye düşünüyorum. Yani enerji kayboluyor o noktada.
Ama bence bu çok önemli Leha Balgıneş'in belirttiği, ama Hristiyanlık ya da Müslümanlık olarak bakmıyorum ben. Kürdistan'da birçok şehir var. Hristiyanların ve Müslümanların bir arada yaşadığı, mesela Mardin, Midyat bunun bir örneğidir. Hristiyan kültürel bir olay sonuçta. İslamiyet de kültürel bir olay. Ve her ne kadar şimdi siyasallaşsa bile doğru birliktelikler olduğu zaman kültürel birlikteliklerin de daha zenginleşmeyi getirecek. Bu çok oluşması çok zor değil. Ben ona inanıyorum. Her ne kadar farklı mücadeleler, farklı savaşlar, farklı saldırılar ya da olsa bile bu eksenlerden yola çıkarak ben bunun aşılmasının çok zor olmadığını, temel çelişkin yani en azından bu olmadığını düşünüyorum. Ya da çok engelleyici bir faktör olmadığını düşünüyorum. Esas da biraz kapitalist modernite merkezinin ve bunun gölgesinde demek istemiyorum. Onu söyleyeyim. Kesinlikle öyle değil. Ama o çemberden gerçekten bir bütün çıkarak bakmak, şöyle bir doğu batı algısı bile bir inşadır. Mesela kime göre doğu olduğu da bir inşadır.
Evet.
Doğuyu batıyı ayıran çizgi, öbür taraftan baksak işte Japonya'dan baksak Amerika doğu olabilir. Mesela hani öyle bu inşaların, inşa edilmiş toplumsal gerçekliklerin ötesinde bakma. O konuda ben Eval Bineş'e katılıyorum. Yani ben çok önemli bir nokta. Hani biz bunu çok gerçekleştirmiş miyiz? Ya da biz de bu konuda ne kadar yargıları kırıp hem kendimizi anlatma hem de bir Amerikalı bir devrimciyi ne kadar tanıma çabasına girmişiz? Biz de bu. Mesela Latin Amerikalı bir arkadaş gelmişti biz. Amerikan mesela öyle İlk şey öyle Amerikalı. İşte böyle biz de bunu kırma ihtiyacı görüyoruz ve çabasında küçük de olsa var nüveleri. Bizim de olabilir hani şeyler. Biz onu hani tümden salt karşıdan beklenecek ya da yapması gereken olarak söylemiyorum ben. Öyle bir şey değil. Ama biraz daha onun doğu batı şeyini de kırarak aslında belki biraz daha o inşa edilmiş kimliklerin dışında biraz bakarak bunu gerçekleştirebilmek mümkün yani bence.
Özellikle 68 süreci, oradaki feminist hareketin gelişimi, bir kültürel hareket olarak gelişimi gerçekten bizim için de çok önemli bir ilham kaynağıdır da aynı zamanda. Yani onda özellikle kadın hareketleri olarak yani yaşadığı zorlanmalar, tıkanıklık, gelinen noktada biraz onu aşmak istiyoruz yani. Arkadaşlar belirtiler yani kaba çok yüzeyde gerçekten belki hani nasıl bilinç olarak derinleşmiş olabilir, ona bir şey demiyorum ama bizi aslında biz yapan çok daha derin gerçeklerden hareket ederek yani çok daha fazla ortaklaşmanın hani o kabada yüzeyde bilinç yüzeyinde çok kaba bir biçimde bize yerleştirilen pozitivizmi çok derin yerleştirdiği algılar olabilir ama biz yani insan olarak gerçekten çok derin, çok köklü ortaklıklarımız çok fazla. Evet. Hele hele yani kadın kökü olarak yani evet. kadın olarak, kadın doğası olarak çok daha fazla ortaklıklarımız var. Yani bütün o hani kabada yüzeyde son 5000 yıllık böyle bize yerleştirilen bazı şeyleri çok daha fazla, çok daha öncülük düzeyinde. Öncülüğü hani ben biliyorum batıda biraz öncülük kelimesi biraz şey oluyor ama çok daha fazla aşma gücünde olduğumuza inanıyorum. Yani kadınlar olarak bunu çok daha fazla yani o 5000 yıllık süreci çok daha kısa sürede aşma imkan ve olanaklarımız doğamız itibariyle var. Yani ben o noktada çok daha güçlü buluşmaları yaratabileceğimize ve o yüzeydekilerini karşılayıp daha derin, daha köklü, daha radikal birleşme ve bütünleşmelere açık olduğumuzu, zaten beklentilerimizin de bu olduğunu yani belirtmek istiyorum.
Kürdistan'ın yaşadığı süreçten ötürü göçmen olarak sizden çok arkadaş oraya gitti. Sürgün olarak gitti ama. Şimdi benim de temennim bu. Sizlerle bu sohbeti yapmamdaki amaç oradaki insanların, oradaki devrimci arkadaşlarımızın, militanların işte otonom ya da feminist ve anarşist kimliklerle birlikte kendi kimlikleriyle buraya gelmeleri ve bir sürgün olduğu için siz oraya gittiniz ama onlar bir sürgün değil yani bu buluşma açısından sanırım bunu bir davet olarak ben yapıyorum tabii. Bu çalışmayı da oraya o şekilde götüreceğim. Dilerim bir dahaki buluşmamız onlarla birlikte geliriz ve onlarla birlikte o enerjimizi artık nasıl ne şekilde değerlendireceğiz noktasına varırız. Tabii ki var. Siz bu buluşmaları yaptınız biliyorum. Buna bir küçük iğme katma açısından söylüyorum. Yoksa derimci ortamların, alanların buluşmaları çok çok oldu. Ama bunu biraz daha farklı bir platformda şu anki sohbet ettiğimiz değişik eksenlerde zenginleştirmek açısından biz de erkek olarak kendi payımıza düşen mücadele platformu alanını oluşturabiliriz belki. Çok teşekkür ederim.
Yani onun dışında da biz merak ediyoruz. Evet. Mesela farklı derimci örgütler nasıl yaşıyorlar? Hani onlar nasıl bize evet. soruyorlar? Erkeklerle nasıl yaşıyorsunuz? Çocuklara evet. nasıl yaklaşıyorsunuz? Biz de onları evet. merak ediyoruz yani. İşte ben bir resim görmüştüm. Gerilla, iki bayan gerilla küpe vardı. Çok dikkatimi çekti. Aldım yanıma resimlerini. Kulaklarında küpe vardı. İşte biz takmıyoruz. Bana tuhaf geldi. Bizde Kürdistan coğrafyası öyle. Hani takı saçlarını aç. Coğrafya izin vermiyor çok fazla. Böyle şeyler biz de merak ediyoruz. Hani öğrenmek de istiyoruz. Biraz diyelim ki hani Zapatistalar olabilir. Diğer örgütler olabilir. Diğer salt kadın örgütleri de olabilir. Yani hepsini. Böyle bir şey de var bizde. Bir hani kültürel olarak hem merak hem de açıklık da var yani.
Evet, çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Güzel.
Müzik Ema, Müzik ve Ben programının bugünkü yayınında sonuna geldik. Bir başka zamanda görüşmek umuduyla hoşça kalın.
Caresi ve de maşi bu. Çavella çavella çavella
megahertz, du hörst Radio Laura.
Okay.